Yahudi kaynakları, Kudüs Tapınağı'nın ilk olarak Babil Kralı Nabukadnezar, ikinci olarak Roma İmparatoru tarafından yıkıldığını kaydeder. Temmuz 2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra ise radikal Yahudilerin arasında İsrail Devleti'nin sonunu getirecek, üçüncü yıkımın kapıda olduğunu söyleyen sesler yükselmeye başladı. Hizbullah, korkunun kurallarını yeniden yazdığından beri İsrail silah sanayi, Amerikan ortaklığıyla kısa menzilli füzelere karşı yeni bir silah geliştirmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Endişe, İsraillilerin bilim kurgu kabiliyetini geliştirdi. Hizbullah'ın en güçlü silahını etkisiz hale getirecek, koruyucu bir zırh kurgulamaya başladılar. Birçok yeni sistemden bahsediliyordu. Örneğin, füzeyi hedefe ulaşmadan imha edecek lazer ışınları aday savunma sistemlerinden biriydi.
Füzeleri engelleyecek yöntemler bulmuş olabilirler ancak antifüze savunma sistemlerine karşı füzenin kullanım tekniklerinde değişiklikler yapılarak karşılık verilebilir. Ya da füzenin dizaynında bazı değişiklikler yapılarak etki gücü artırılabilir. Bir silahın zehrine karşı panzehir geliştiriliyorsa, karşı savunmanın da çözümünü bulmak için tasarımcıların devreye girmesi gerekiyor. Bu sürekli devinen bir süreçtir. Bir silahın değişiminden uzak olmaması, sürekli geliştirilerek modernize edilmesi gerekiyor.
Arrow füze sistemi beklenilen başarıyı gösteremedi. İsrail'in astronomik harcamalarına rağmen bütün denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. İsrail, psikolojik gerilim yaratmak amacıyla Hayfa'da Patriot füzeleri için üsler kurdu. Hizbullah füzelerinin şehre ve çevresine ulaşmasından korkuyorlardı. İsrailliler biliyorlardı ki Patriot Katyuşa'yı durduramazdı. Ama Hayfa'ya düşen füzeler Katyuşa olmamasına rağmen füze üsleri faaliyete geçirilmedi. Savaşın sonunda İsrail halkına güven veren Patriot füzeleri tarihe karışmış, İsrail hava sahası Hizbullah füzeleri karşısında savunmasız kalmıştı. İsrail, yeni bir anti-zırh savunma sistemi geliştirmek için daha çok servet harcayacaktı. İsrail, Araplarla savaş tarihinde iç cephesinin füze tehdidi altında olduğu bir durum yaşamamıştı. Toplumunun kırılgan yapısı nedeniyle İsrail, kendi savaş teorisini geliştirdi. Yıldırım savaşıyla başlanır, savaş düşman mevkiini hasredilir ve kısa sürede bitirilirdi.
İsrail'in en büyük hatası, hava silahına mutlak surette güvenmesiydi. Akıllı silahların bir savaşa yön verebileceğine inanmak, muhakemede yetersizliğe işaret ediyor. İsrailliler gerçek bir savaş düşünmüyorlardı. İmgelemlerinde steril bir savaş vardı. Füzeleri havadan imha edecek, dahiye Cenubiye'yi amansızca vuracaklar ve savaş bitiverecekti. Ama bu olmadı. Neyin olduğunu hep beraber gördük.
Hizbullah, İsrail'in en belirgin zaaf noktalarını değerlendirdi. Dar coğrafyası ve toplumunun uzun bir savaş durumunda bölünmeye yatkınlığı, İsrail'in güç kaybı yaşadığı noktalardı.
Kuzey İsrail'e yağan Hizbullah füzelerinin yankıları İsrail medyasında yayınlanmıyordu. İsrail halkı ülkesinin iç bölgelerinin vurulmasına alışık değildi. Kamuoyunda oluşacak paniği engelleme amacıyla hükümet konuyla ilgili yayın yasağı getirdi. Bu savaşta toplumun arka cephesi vuruldu. İlk kez İsrail'in sanayi bölgeleri, hükümet birimleri, yaşam bölgeleri bombalandı. 1948'den beri böyle bir şey olmamıştı.
Askeri başarılar kaydetmesi beklentisiyle ordunun inisiyatifine bırakılan görevin en erken 10-15 gün, en geç bir ay içinde tamamlanacağı tahmin ediliyordu. Varlığının Hizbullah tarafından tehdit edildiği yönünde ikna edilen İsrail halkı ancak bu kadar dayanabilirdi. Yaklaşık 1 milyon İsraillinin göç etmek zorunda kaldığı, geri kalanların sığınaklarda yaşadığı, ekonomik hayatın tamamen felce uğradığı şartlarda İsrail halkı yaşamaya devam edemezdi. Görevi tamamlaması için orduya verilen sürenin çok kısa olmasının nedeni buydu.
Düşmana ait sivil bölgelerde terör estirme gücünden bahsediyoruz. Bu bölgelere peş peşe birkaç füze attığınızda insanların hareketini neredeyse tamamen engellersiniz.
İsrailli sivillerde büyük bir panik yaşadı. 1948'den beri ilk kez barınaklara girdiler ve 32 gün boyunca çıkmadılar. Her alarmın ardından İsraillilerin yerel ve uluslararası medya görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerin zihinlerde bıraktığı intiba İsraillilerin artık korktuğuydu.
İki milyondan fazla İsraillinin yaşadığı bölgeye günde 150'den fazla füze isabet etti. 300 bin İsrailli bölgeyi terk ederken 1 milyondan fazlası sığınaklara indi.
Savaştan çıkarılacak yeni bir ders var. İsrail vatandaşları 1947'den beri ilk kez sığınaklara indi. Bu 1973 Ekim Savaşı'ndaki derse de benziyor. Üretimciler tankları savaş alanından çıkarabilecek bir gücün olduğuna ihtimal vermiyordu. Şimdi yeni bir durum daha var. İsrail hükümetinin tüm kibrine rağmen vatandaşları 33 gün boyunca sığınaklarda beklemek zorunda kaldı. Ayrıca İsrail'in kuzeyinde zorunlu bir göç var. Şöyle bir düşünmek lazım, durum değerlendirmesi yapmak lazım. Füzelerin kısıtlı etkisi olduğuyla ilgili düşünceler var. Bakın, stratejik olarak 50 kilogram ağırlığında Katyusha füzesi şu kaldırımı yıktı, bu direği, şu evi devirdi diye hesap yapmayız. Yıkımın etki olduğu coğrafyayı değil, yıkımdan doğan etkinin hesabını tutarız.
Hizbullah'ın Hayfa ve ötesi dosyasını açmasıyla birlikte, İsraillilerin üçte biri kendilerini füze tehdidiyle karşı karşıya buldu. Ülkenin haftalık 1 milyar 600 bin doları bulan üretim sektöründe ciddi duraklamalar meydana geldi.
İsrail Temmuz Savaşı'na ilk savaş adını verdi. İsrail'in iç bölgeleri ilk kez vuruluyordu. Sivil toplumun hareketi felce uğruyor, kayıplar veriliyor, göç dalgaları yayılıyordu. İsrail hükümetinin ihmaliyle ilgili bir problem baş gösterdi. Hayfa'ya ve İsrail'in içindeki başka kentlere füze düşeceğini hiç ihtimal vermemiş. Bu yüzden iç cepheyle ilgili koruyucu plan yapmamışlardı.
İki hafta sonra iç cephe savaşın ateş hattı olarak ilan edildi. Gelişmeler gösterdi ki Hizbullah'ın girdiği ölüm kalım savaşı İsrailliler için son derece kritik bir savaştı. Çünkü bu savaş İsrail'in bekasını sağlayacak en önemli unsuru güvenliği yıpratıyordu.
İsrail halkına bir mesaj gönderildi. Bu halk uzun bir süre Arapların gözünü korkutan topu tüfeği olduğunu düşünerek yaşadı. Kendini her şeyden uzak hissetti. Ordusu Arapların hakkından gelir, kendisi de sinemaya gider, gece hayatını yaşardı. Güven içindeydi. Ülkesi güç ilkesini benimsemişti. Dilediğini vururdu. Vatandaşlar normal yaşamını devam ettirir, hiçbir sıkıntısı olmazdı. Bu hissiyat İsrail halkını saldırganlığı, güç siyasetini ve gücün Araplara karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılmasını benimsemeye sevk etti. Burada yeni bir ders var ve bunun savaştan çıkarılacak en önemli ders olduğu kanaatindeyim. Bahsedeceğim dersin İsrail içinde stratejik etkiler olduğunu. Yıkımın boyutlarını bir yana bırakalım. Mühim olan bu değil. Mühim olan İsrail halkı sığınaklara indi. Göç etmek zorunda kaldı. Böylece İsrail vatandaşı anladı ki savaş gelip kendini bulabilirmiş. Ve İsrail'de alınan herhangi bir savaş kararı her halükarda İsrail'in lehine değinmiş.
Olmert, savaşın süresini kendisinin değil, iç cephenin belirlediğini açıkladı. Ordu yönetimi ve Genelkurmay Komisyonu sığınaklara taşındı. Tel Aviv'e, hatta Kudüs'ün banliyölerine her an füze isabet etmesi endişesiyle savaş çalıştayına sığınaklarda devam ediliyordu. İsrail konuyla ilgili haberleri medyadan gizledi. İsrail, 1701 no'lu kararı kabul ederek halkının sabır sınırlarını zorlamaya başladı. İsrailliler kendilerine verilen sözün yerine getirilmesi için yöneticilere son kez mühlet veriyordu. İsrail'in kuzey cephesine kilitlenmesi, diğer cephelerin felce uğramasına neden oldu. İsrail, aynı anda birden fazla yerde savaşmaya muktedir değildi. Seçkin birliklerini kuzeye yönlendirdiği için, Filistin içinde geçici istikrar sağlamak zorunda kaldı. Hizbullah, İsrail yönetiminin sair cepheler üzerinde düşünme ve plan yapma yetisini dumura uğrattı. Hayfa, Hudayra ve Afule'yi vuran füzelerin Suriye yapımı olduğu ile ilgili haberler dolaşırken Amir Perez, Suriye'ye saldırıp yeni bir cephe açmak istemediği yönünde açıklamalar yapıyordu.
Bir yandan Hizbullah gibi bir örgütle savaşıp, diğer yandan Suriye'ye savaş açmanız son derece zor bir durum. İsrailliler bunu iyi bilir. Suriye'yi vurması yönünde içeriden yapılan baskılara ordu hayır yanıtını verdi. Çünkü istenileni yapması durumunda başına büyük bir bela açacağının farkındaydı.
İsrailliler Suriye'nin kara hududundan uzak durdular. Oysa Şeba çiftliklerinin oluşturduğu eksen İsrail için son derece önemliydi. Direnişi bu noktadan çember içine alabilirdi. Ancak Suriye'yi savaşın içine çekmekten korkan İsrail bu bölgede hiçbir harekette bulunmadı. İsrail'e göre savaştan sadece Hizbullah değil, Suriye ve İran'daki muhafızları da etkilenecek, kendini frenlemesi için Hizbullah üzerinde baskı kuracaklardı.
İsrail bir satranç oyuncusu olsaydı kesinlikle başarısız olurdu. Çünkü satrançta sürekli bir sonraki hamleyi düşünmeli ve kazanmak için belirlediğiniz stratejiyi göz önünde bulundurmalısınız.
Hizbullah hakkında mevcut kalıp düşüncelerle bir yere varılmayacaktı. Hizbullah'ın savaş teorisiyle uyum gösterecek yeni düşünce tarzına ihtiyaç vardı. Savaştan, mücadele kuralları ile ilgili yeni bir sonuç çıktı. İsrail, saldırılarını ne kadar artırırsa artırsın, Hizbullah'ın askeri gücünü bozguna uğratamazdı.
İsrail ordusu şunu da öğrendi. Farklı karakterlerdeki savaşları birbirine karıştırıp uygulamaya koymak doğru bir davranış değildi. Örneğin, Güney Lübnan'da kendinizi çeşitli istihbarat imkanları ve muhtelif silahları olan bir düşmanla karşı karşıya bulursunuz.
İsrail, Hizbullah'ı silahsızlandırmayı başaramadıkları yönünde açıklamalar yapmaya başladı.
Hizbullah küçük bir örgüt değil, iyi organize olmuş, eğitimli bir örgüt. Binlerce sempatizyanı var. Tarihi tecrübeleri takip ederseniz, böyle bir hareketin kökünü kurtamayacağınızı anlarsınız.
Hizbullah, Lübnan'daki Şii güç gibi kendi bölgesinde yükselen bir hareket ve bölgedeki önemi günden güne artıyor.
İsrail şimdi tek seçeneğe kilitlenmişti. Savaşın Lübnan'da fitne tohumları saçmasını sağlamak gerekiyordu.
İsrailler halen Lübnanlıların Hizbullah'a baskı yapıp stratejisini değiştirmesini isteyeceğini ümit ediyor. İsrail'de hiç kimse Hizbullah'ın bir gün geçip gideceğini düşünmüyor. Hizbullah'ın sadece askeri bir örgüt olmadığını, aynı zamanda Lübnan'daki Şii çoğunluğunun beklenti ve ideallerini temsil eden siyasi bir hareket olduğunu hepimiz biliyoruz. Demek oluyor ki bu grup hiçbir yere gitmeyecek. Mesele Hizbullah'ı İsrail'e karşı silah kullanma stratejisinde değişiklik yapmaya zorlamanın yolunu bulmaktır.
İsrail ve ABD hedeflerine ulaşmaya çalışacaktır. Bunu askeri güce başvurmadan da yapmayı deneyebilirler. Nitekim istihbarat servisleri, hükümetin finanse ettiği ama hükümetten bağımsız örgütleri var. Barış ortamındaki herhangi bir devleti çökertip çatışmaya sürükleyecek, çatışma ortamını hedeflerine ulaşmak için kullanacaklardır. Kanımca İsrail, kendisi için bu formülü geliştirdi.
İsrail'de savaşın sonuçlarıyla ilgili yapılan en iyimser değerlendirme, Lübnan'da iç güçlerin Hizbullah'a yaptığı baskıyı artırma yönünde gelişme gösterdiği yönündeydi.
Savaşın sona ermesinden itibaren İsrail, Hizbullah'ın önünün kesilmesi ve gözünün korkutulması için kulis arkasındaki siyasi aktörlere bel bağladı.